Ayrım 31, Kale, Stephen James, sayfa 406, 79. bölüm. Melis sigarasını yakmaya çalışırken Lien Hua bekledi. Yakmak için ateşi yoktu. Lien Hua'nın da ateş vermeye niyeti yoktu. Neler yapmaktan hoşlandığı hakkında konuşturmaya çalış. Böylelikle neler yapmış olduğunu anlatır. Pekala dedi Lien Hua, anlat bakalım, katil en çok ne yapmaktan zevk alır, bununla başlayalım.
Bir tahminde bulunacağım, bence katil her şeyden çok sona yaklaşan dakikalardan zevk alır. Kurbanları izlemekten, takip edip onlara sinsice yaklaşmaktan ve sonunda tanışmaları sanki tamamen bir tesadüfmüş gibi davranmaktan zevk alır. Tüm bunlar onun için inanılmaz eğlencelidir.
Onları nasıl seçer?
Kurbanlarının onu seçmesini tercih eder.
Dedektif Dan'la birlikte Melis'i bir katilin yeni kız arkadaşlarını bulmak için doğru zamanda doğru yerde bulunmasıyla ilgili varsayımsal hikayelerini detaylarıyla anlatırken dinledik. Suçu kanıtlanana kadar suçsuz olduğunu kendi kendime hatırlatıp durdum. Ancak buna inanmak benim için çok zordu. Söylediği her şey daha önce karşılaşmış olduğum vahşi katillerin itiraflarından parçalar taşıyordu. Her zaman potansiyel kurbanlar arayıp avlarlar ve onları cezbetmeye çalışırlardı. Maris'in konuşurken farklı şekillerde yorumlanabilmesi için gözlemlerini belirsiz yapmaya dikkat ettiğini fark ettim. Aslında hiçbir şey itiraf etmiyordu. Sadece her şeyi bir katilin düşünebilecekleri ve yapabilecekleri kılıfı içerisinde ifade ediyordu. Bu oyunu oynamasını iyi biliyordu. Ancak Lien Hua'nın daha iyi olduğu gerçeğine güveniyordum. Arkamdaki kapının açıldığını duydum ve Ralph'in ağır ayak seslerini tanıdım.
Neler biliyoruz?
Gözlerimi Melis ve Lien Hua'dan ayırmıyordum. Ralph'in yanımdaki masaya bir deste kağıdı bıraktığını duydum.
Hem iyi hem kötü haber. Deponun duvarında olan yazı Melis'in el yazısıyla uymuyor. Analistler Melis'in yazı stiline dayanarak duvardaki yazılı olan çizgi darbelerini onun yapmış olamayacağını söylüyorlar.
Bu iyi haber mi yoksa kötü haber mi?
Her ikisi de. İyi çünkü işin içinde başka bir adamın daha olduğunu kanıtlıyor. Kötü çünkü ikinci adam hala serbest. Bir sonraki haber ise kriminalistlerin raporu. Bundan pek hoşlanmayacaksın. Metal borular, arka odadaki bilgisayarlar, kameralar, lanet olası her yer temiz. Bu manyaktan hiçbir iz yok. Sadece klavyede birkaç parça iz var. Onlar da buna ait değil. Parmak izi taramasından geçirdik ancak hiçbir şey bulamadık.
Hiç şaşırmamıştım. Kriminalistler şu anda Melis'in dairesindeler fakat şimdiye kadar sıfıra sıfır, elde var sıfır. Aklıma bir fikir geldi. Hiç olası bir şey değildi ama yine de mümkün olabilirdi. Belki bunu yapan Melis değildi dedim sakince.
Ne dedi Dan.
Belki sadece oradan geçiyordu. Lien Hua ve benim silah seslerimizi duydu ve yaralanan var mı diye görmek için içeriye girdi.
Dalga geçiyorsun değil mi dedi.
Varsayımlarımız konusunda dikkatli olalım. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir.
Buna inanmıyorum dedi Dan. Melis Lien Hua'ya .875 vuruş yaptığını söyledi. Ve şimdi de kadınları öldürmenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor.
Bu konuda Dan'la hemfikirim Pat dedi Raph. Bence bu bizim adamımız ama yine de bakalım kriminalistler neler bulacak. Telefonum titredi. Havaalanından Tessa'nın uçağında gecikme olduğunu yazan bir mesaj gelmişti. Bilet rezervasyonunu yapan ben olduğumdan onun telefon numarası yerine benimkini kullanıyorlardı. Uçağının 90 dakika önce kalkmış olması gerekiyordu ve beni şimdi bilgilendiriyorlardı. Ne kadar yardımsever bir hareket. Başımı salladım. Daha sonra aileme havaalanına gitmeden önce uçağın iniş saatine bakmalarını söyleyen bir mesaj bıraktım. Tam telefonumu cebime geri koyuyordum ki Melis'in sol elindeki bandajın altındaki ıslak yarayı kaşıdığını gördüm.
Gördünüz mü diye sordum Dan'a. Neyi dedi Ralph?
Sizce neden elini öyle kaşıyor? Dan bunu ciddi bir biçimde düşünüyor gibi yaptı ancak alay ettiği belliydi.
Bilemiyorum, bir düşüneyim. Acaba kaşındığı için olabilir mi?
Bu tavrından bıkmaya başlıyorum detektif dedim. Daha fazlasını demek üzereydim ki Rock.
Ne düşünüyorsun Pat? Kaşıma hakkında ne düşünüyorsun diye sordu.
Margaret, SIPA hastalığı olan insanların sadece baskı ve dokuyu hissedebildiklerini söylemişti değil mi?
Evet, bu doğru dedi Ralph.
Peki kaşınırlar mı?
Bir an sessiz kaldı.
Bilmiyorum.
Camdan Melis'e baktı.
Kaşınıyor gibi görünüyor.
Bunu öğrenmemiz gerekiyor dedim cama doğru eğilerek. Neden elini kaşıdığından emin olmam lazım?
Senin sorunun ne diye homurdandı Dan. Nedeni belki bu, belki şu, her neyse. Bundan emin olamayız. Elinde milyonlarca delil var ve sen hala her şeyi sorguluyorsun.
Teşekkür ederim dedim. Ralph masaya yaklaştı. Bu kaşıma olayın araştırması için birilerini görevlendireceğim.
Camdan baktım, burada bekliyorum.
Lianhua kolunun altından sıcak terin aktığını hissetti. O da çok sıcaktı, hem de çok. Polis Melis'in ne soğuğu ne de sıcağı hissetmediğini bilmediğinden muhtemelen onu rahatsız etmek için ısıyı arttırmıştı. Lianhua kaşlarında sıcak nem damlacıklarının biriktiğini hissedebiliyor ve Melis'in bunu direncinin kırılıyor olması olarak algılamamasını umuyordu. Ve sonra diye devam etti Melis, tanıştıktan sonra bir yolunu bulup onunla yalnız kalır. Belki bir kahve, belki bir akşam yemeği, belki de bir otel odası.
Kim bilir, ve bu olsa da olmasa da katil her şart için hazırdır.
Onu arabasına nasıl götürür?
Belki onlara sadece sorar, belki de zorlar. Bence kadınların kendi arzularıyla arabasına binmelerini tercih eder.
Çiçekler. Lianhua açmış çiçekleri düşündü. Yani eğer canı yanarsa bu tamamen kendi hatası, öyle mi?
Yapraklar, çürümüş ve kurumuş yapraklar, masanın üzerinde kuru ve kırılgan bir şekilde serpilmişler. Bak görüyor musun Ajan Jiang, senin problemin şu, hep bir analist gibi düşünüyorsun, bir katil gibi değil. Bu işlerin hiç hata veya pişmanlık veya utanç gibi şeylerle ilgisi yoktur. Mesele kontrol meselesidir, her şey kontrol hakkındadır.
Sigarayı parmaklarının arasında çevirdi.
Sence 11 Eylül'de bir avuç hava korsanı yolcu dolu uçakları nasıl kaçırdı?
Uçaktaki insanları tehdit ederek, eğer boyun eğmezlerse canlarını yakmakla tehdit ettiler. Gerçek sebebin bu olmadığını tabii ki biliyordu, ancak Melis'in vereceği cevabı duymak istemişti.
Bak işte gördün mü, insanları sandığın kadar iyi anlayamıyorsun. Hava korsanları yolcuları korkutmadı. Tam tersine onlara güven verdi.
Nereden biliyorsun?
Çünkü başardılar.
Durup elini kaşıdı.
Korkan bir insanı kontrol etmenin yolu ona güven vermektir. Yani senin katilinin yapacağı budur. Babam ordudaydı ve eğitmenlerinden birisi ona hep şöyle dermiş. Düşmanına hep bir kaçış yolu bırak. Onu hiçbir zaman köşeye kıstırma. Bir fare bile köşeye sıkıştığında şiddetle karşı koyar.
Kendi söylediklerine güldü. Belki söylediğiyle dalga geçiyordu. Lianhua ne yaptığını anlayamamıştı.
Senin katil bunu biliyordur diye devam etti Melis. İnsanlara bir kaçış yolu bırakmanın, onları tamamen köşeye sıkıştırmanın en iyi yolu olduğunu biliyordur. Bir köşede güvende olduklarını zannedene kadar onları yavaş yavaş yönlendirir ve umudu yem olarak önlerine atar ve sonra tüm umudu birden çekip alır. Bu katil için en keyifli an olsa gerek. Uçak binaya çarptığı zaman uçak korsanları da aynı keyfi almışlardır.
Melis'in insanları umutla beslemekten bahsederken yelkenlerini biraz indirdiğini görebiliyordum. Lianhua da muhtemelen bunun olacağını biliyordu. Onu en çok sevdiği şeyler hakkında konuşturmuştu. Adam kaçırmak, kaba kuvvet kullanmak ve genç kadınları öldürmek. Dili çözülüyordu, ilgi oda olmanın tadını çıkarıyordu. Dan'ın bazı kağıtları karıştırdığını gördüm.
Babası orduda falan değilmiş dedi, onunla oyun oynuyor.
Hayır dedim, bence Lianhua onunla oynuyor.
80. Bölüm.
Melis her ne kadar midesini bulandırmış olsa da Lien Hua onun söylediklerinin birçoğuna hak vermeden edemedi. Melis insanları ve onların güdülerini çok iyi anlayıp müdafaalarını es geçerek onlardan faydalanmasını biliyordu. Lien Hua onunla birlikte bir saatten az bir zaman geçirdikten sonra onun bu konuda uzman olduğunu anlamıştı.
Yani dedi Melis, seçimi kadın yapar ve sonra katil bu seçimi çarpıtarak kadının yapmış olduğu hatalarla yener. Kadının asla kaçamayacağını ve hiç güvenmemesi gereken birisine güvenerek başına gelmiş olanlardan sırf kendisinin sorumlu olduğunu anladığı zamanki surat ifadesini görmek. İşte bu en keyifli andır.
Ve sonra ekledi.
Bir katil için en keyifli an.
Lien Hua kendini Melis'in ürpertici sözlerinden soyutlamaya çalıştı. Objektif tarafsızlığını korumaya çabaladı. Ancak o da bir insan ve Melis'in baştan çıkarıp işkence ettiği ve de sonra da öldürdüğü kadınlar gibi bir kadındı. Bir analist oldu ve işinin gereği olarak dünyayı hep başkalarının gözünden görmeye çalıştığı için bu kadınların neler hissettiğini rahatsız edici bir netlikle görebiliyordu. Sanki kendisinin başına gelmiş gibi hissediyordu. Bileklerinden kelepçelendiği, ayakları bağlandığı ve çığlıkları ağzına tıkılan bezle bastırıldığı zaman umudun derin ve sonsuz ölümünü. En sonunda hiçbir zaman kaçamayacağını, ne kadar çabalarsa çabalasın zincirleri kırıp iplerden kurtulamayacağını ve başını suyun üzerinde tutamayacağını anladığı anki duygularını hissedebiliyordu. Bunların hepsini hissetti, hepsini yaşadı. Çaresizsin, bağırabilirsin, evet bağırabilirsin. Ancak seni katilinden başka kimse duymaz ve çığlıkların ona daha da zevk verir. Çünkü artık kimse seni kurtarmaya gelmeyecektir. Vazo düşüyor, yerde bin bir parçaya ayrılıyor, boğazının düğümlendiğini hissetti, titredi. Melis'in fark etmemiş olmasını umdu. Ancak gözlerindeki kısa tatmin parıltısı fark etmiş olduğunu gösteriyordu. Melis yavaş yavaş alkışladı.
Evet dedi, anlıyorsun, aynen öyle. Katil için o an kadının ölürken vücudunun kasılmaya başladığı andan bile daha keyiflidir. Çünkü sonunda her şey bittiği zaman, kaçamayacağını anladığı zaman gözlerindeki ifade, umudun sonsuza kadar yok olduğu o an, işte bu katilin tutunduğu ve zevk aldığı andır. Sırf bu anı tekrar yaşayabilmek için katil tekrar avlanır. Kadının gözlerindeki o ifadeyi bir kez daha görebilmek için.
Dudaklarının kenarını yaladı ve sonraki sözlerini sanki yatakta bir sevgiliye fısıldıyormuş gibi tatlı tatlı fısıldadı.
O bakışların Ajan Jiang, senin o bakışların.
Lien Hua bir dakika sessiz kalıp düşünce ve duygularını gömmeye çalıştı. Yani bu senin itirafın mı?
Bu benim tahminim.
Gözleri duvardaki saate kaydı.
Artık hücreme gitmek istiyorum.
Lien Hua bir önceki gece bacağında meydana gelen yaranın sızladığını hissetti. Baskıyı azaltmak için ağırlığını diğer tarafına verdi, biraz yüzünü buruşturdu ve sonra tekrar duvara yaslandı.
Elin çok acıyor olmalı.
Kanlı bandajı işaret etti.
Evet, dün gece senin vurduğun yerde çok acıyor.
Hayır, acımıyor.
Tabii ki acıyor.
Bana yalan söyleme Creighton.
Tekrar göz kırptı. Benim adım Neville.
Senin adın Creighton Prescott Malice. 9 Eylül 1977'de Wichita, Kansas'ta Leonard Isabel Malice çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldin. George Washington Carver İlkokulu'na gittin. Trenton ve Isaac isminde iki erkek kardeşim var. 1995 yılında Michigan Üniversitesi'ne başladın. Devam etmemi ister misin? Buraya geldiğimde sana kim olduğunu bildiğimi söylemiştim.
Sessizlik oldu. Melis gözlerini kıstı.
Washington'daki görgü tanığını da mı öldürdün? Ona işkence edip sonra da cesedini bir arabanın arka koltuğunda mı bıraktın?
Melis bir sinir patlamasıyla kelepçeleri masaya bağlayan zinciri hızla çekti. Metalden bir çınlama sesi geldi ama hala sağlamdı.
Neyle uğraştığın hakkında en ufak bir fikrin yok senin.
O zaman söyle bana, neyle uğraşıyorum Creighton?
Melis bakışlarını Lien Hua'dan kaçırdı.
Sen de değil mi? Diye sordu Liyanova.
Ne bende?
Cihaz, biliyorum sende. Hunter onu sana verdi değil mi?
Dudağı tehditkar bir düz çizgi haline geldi. Biraz önce ağırlığını diğer bacağına verdiğini gördüm. Ajan Jiang belki kalçanda bir baskı oluştu değil mi? Belki de rahat edebilmek için bacağındaki kasları gevşetiyorsundur. Bu tip şeyler bana olmuyor. Kas kasılması, rahatsızlık veya eklemlerimde gerilme olmuyor. Hem de hiçbir zaman olmuyor. Hayatımda hiçbir zaman rahat veya rahatsız olmadım ben. Hiçbir zaman bağırmadım, asla ağlamadım. Hiç sıcağı veya soğuğu hissetmedim. Ben sadece var oldum. Gözlerinde ilkel bir ateş belirdi ve sözlerine devam ederken parladı. Sana kız kardeşim Mirabel'i de anlattılar mı? Yoksa hala onun hakkında bir şey bilmiyorlar mı? O da sipah hastasıydı ve 11 yaşındayken bir gün felç olarak uyandı. Uyurken omurgasını kırıp bacağına kan dolaşımının gitmesini engellemişti. Ve sinirleri tedavi edilemeyecek hale gelene kadar bu şekilde yatmıştı. Görüyorsun işte, vücutlarımız bize ne zaman kıpırdamamız gerektiğini söylemiyor. Bu nedenle uyuduğumuz zaman bir yandan diğer yana dönmüyoruz. Bunu yapmasını kendi kendine öğrenmem gerekti. Mirabel 2 yıl sonra aynı yatakta öldü. Senin de bildiğin gibi çoğumuz genç yaşta ölürüz. Sanırım ben şanslı olanlardan birisiyim. Tabii eğer olaya bu yönden bakacak olursak. Lianhua, Melis'in amacını anlayıp üzerine gitti. Acıyı hayal ediyorsun değil mi? Crichton, eminim ediyorsundur. Eminim acı çekmekle ilgili sonunda bütünüyle bir insan olmakla ilgili fantaziler kuruyorsundur. Güzel Lianhua, çok güzel. Melis'in dudakları titredi. Gözlerini kaydırdı ancak cevap vermedi.
Ne yapmaya çalışıyor mu diye sordu Dan.
İşini.
Melis'in sesi gergindi. Tabii ki acıyı hayal ediyorum. Tüm hayatım boyunca acıyı hayal edip insanları ağlatan, bağırtan ve yalvartan bu hissi tadabilmeyi düşledim. Bu benim tek yaşama sebebim. Ölmeden önce bir gün acı çekebilme umudu.
Sen umutla beslenmiş dedi köşeye sıkıştırılmış olan küçük faresin değil mi Crichton? Şehit seni köşeye sıkıştırdı öyle değil mi? Ve bir gün umudunu senden çektiği gibi alacak.
Melis kollarını kelepçelerin izin verdiği yere kadar uzattı. Canımı yak. Eğer bir yolunu bulursan bunu yap ki acı çekmek nasıl bir şeymiş göreyim. Bazıları sipah için acısasız cehennem derler. Sonra ekledi. Oradan kurtulmayı kim hayal etmez ki?
Lianhua kıpırdamadı. Pekala, eğer sen bir yolunu bulamıyorsan benim yapmama ne dersin?
Ve sonra Crichton Melis elini ağzına götürüp küçük parmağını dişlerin arasına aldı ve tüm gücüyle ısırdı. 81. Bölüm. Sandalyemi bir hışımla itip danı geçerek koridora fırladım. Köşeyi dönüp 411 numaralı odaya koştum. Nöbetçi iki memur sorgulama odasının önünde bekliyorlardı. Kapıyı açın dedim. Şaşkın bakışlar. Hemen şimdi. Sonunda memurlardan biri adaleli ve yüzünde çiçek bozuğu lekeleri olan bir anahtar çıkartıp beceriksizce kilide sokmaya çalıştı. Kapı açılır açılmaz ikisini de kenara iterek içeriye daldım. Lianhua çoraplarından birini çıkartmış kanamayı durdurmak için Melis'in sol eline sarmıştı. Çabuk hareket etmek gerekiyordu hem de çok çabuk. İyi misin diye sordum.
Evet.
Dan odaya daldı yerdeki kana baktı. Şuranın haline bakın. Ve sonra daha onu durduramadan Melis'i saçlarından yakalayarak kafasını geriye doğru itip yüzünü hızla masaya vurdu. Ardından Dan ona doğru eğilip küçümseyerek güldü.
Benden şikayetçi olamaman çok kötü pislik herif.
Geri çekil dedektif dedim. Bana sonra da Melis'e baktı.
Geri çekil.
Sonunda yavaşça geri çekildi. Kapıda duran iki görevliye mırıldandı.
Bu pisliği buradan alın, revire götürün.
Yüzü kana bulanmış olan Melis ona dik dik baktı.
Üzgünüm dedektif, iyi bir denemeydi. Ancak hiçbir şey hissetmedim. Hayal kırıklığına uğradınız öyle değil mi? Birisinin canını yakmak istiyorsunuz ve bunu yapamıyorsunuz.
Sen daha dur deriden, senin zamanın gelecek.
Kapıda bekleyen memurlardan biri Melis'in kelepçelerini masadan kurtarıp onu ayağa kaldırdı. Diğer memur masadan dikkatlice bir şey aldı. "Bu belki dikilebilir," dedi. Dan'ın gözleri odanın köşesinde duran çöp tenekesine kaydı. "Ver onu bana." Olacakları sezebiliyordum. "Hayır," dedim memura. "Götür onu doktora ver. Belki bir şeyler yapabilir." Dan'ın öfkesi bana patladı. "Eğer parmağı umurunda olsaydı ısırıp koparmazdı." "Haydi," dedim memura, "herifle ilgilenin." Melis'i kapıya doğru ittiler. Dan masanın çelik ayağında hızla bir tekme savurup onları geçerek bir hışımla koridora fırladı. Elimi Lien Hua'nın omzuna koydu. "İyi olduğundan emin misin?" Başını onaylarcasına salladı. Melis'i koridora çıkardıklarında itiş kakış sesleri duydum ve onun memurlarla boğuşarak ellerinden kurtulduğunu gördüm. Onu zapt etmelerine yardımcı olmak için koştum. Yanlarına vardığımda tekrar onu yakalayıp koridora doğru çekiyorlardı. "Son bir soru Lien Hua," Melis sürüklenirken bağırıyordu. "Kurban gibi hissediyor musun?" "Üzgünüm," dedi Lien Hua sakince. "Henüz hissetmiyorum." "Biraz zaman ver," diye bağırdı. Sözleri koridorda yankılanıyordu. "Hissedeceksin." Ardından kapı kapandı ve ayak sesleri koridorda kaybolmaya başladı. Tepkisini görebilmek için Lien Hua'ya baktım. Kafası meşgul gibiydi, gözlerini kıstı. Melis'in taze kan izleriyle kaplı gri masaya bakarken dudaklarını kıpırdatarak kendi kendine bir şeyler söyledi. "Bana birkaç dakika izin ver, tamam mı? Düşünmeye ihtiyacım var." Bir kez daha onunla kalmak istedim ancak daha önce söyledikleri kafamın içinde yankılandı. "Çok iyidir gidiyorsun. Bu yaptığım bir duvar örüyor, anlıyor musun? Bunu yapma, en azından bana yapma." "Tabii," deyip koridora çıktım ve Dan'ı Melis'i revire götüren memurlarla konuşurken gördüm. Benim de aklımda bazı düşünceler şekillenmeye başlamıştı.
31. Ayrımın Sonu. Sayfa 419.